Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebi, gulli ezvacike ve benatike ve nisail müminine yudnine aleyhinne min celabi bihin. İlâ ahiril âye. Ayeti tesettürü emrediyor. Medeniyeti sefihe ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhalif gidiyor. Tesettürü fıtri görmüyor. Bir esarettir diyor. Burada haşiye manasında bir dipnot var. Mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layıkayı temizin müdafaatından bir parça. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki 1350 senede ve her asırda 350 milyon insanların hayatı içtimaiyesinde en kutsi ve hakiki ve hakikatli bir düstur ilahiyi 350 ve tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaen tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı, elbette ruhi zeminde adalet varsa o kararı ret ve bu hükmü nakz edecektir. Sualde örtünmeyi ayet emrediyor. Medeniyet-i sefihe ise Kur'an'ın bu hükmüne karşı muhaliftir diyor. Tesettürü fıtri görmüyor. Bir esarettir diyor. El cevap. Kur'an-ı Hakim'in bu hükmü tam fıtri olduğuna ve muhalifi gayri fıtri olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız 4 hikmetini beyan ederiz. Üstadımız teslimiyeti bozulan bu asırda hikmetler cihetiyle izahını tercih etmiş. Hepinizin malumu Allah'ın iki türlü esması var. Biri celali, biri cemali. O celali ve cemali isimlerin tecellileri var. Celali ve cemali isimler kelam alemine tecelli edince ondan emirler ve nehiler çıkar. Allah'ın emrettikleri ve nehyettikleri. Onun için hüküm olarak Allah emreder hasen olur, Allah nehyeder kabih olur, çirkin olur. Güzellik ve çirkinlik emir ve nehi iledir. İşte bu ayeti kerimede Mevla tesettürü emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de örtünmeyi emreden başka ayetler de var. Hatta bir ayeti kerimede yine örtünmeyi emrederken asıl ve en hayırlı örtünün takva örtüsü olduğu beyan ediliyor. O halde biz emir ve nehi cihetiyle konuyu değerlendirdiğimiz zaman karşımıza şu çıkıyor. Beni yaratan, şu dünyaya gönderen, rızkımı veren, hayatımı devam ettiren Mevla nasıl ve ne şekilde yaşayacağımı da bildirmiş. O halde ben heva ve hevesime göre hayatımı tanzim etmeyeceğim. Arzu ve isteklerime göre yaşamımı şekillendirmeyeceğim. Neye göre şekillendireceğim? Allah'ın emrine göre, Allah'ın nehyine göre şekillendireceğim. Allah'ın emri bizim kabullenmemiz gereken bir özelliğe sahip. Çünkü biz ya o emre itaat edeceğiz veya heva ve hevesimiz doğrultusunda yaşayacağız. Bunun göstergesi nedir? Bunun göstergesi amellerimizdir. Yani her şeyin bir göstergesi var. Bir kimse dese ki, ben Allah'a iman ediyorum. Allah'a iman etmenin göstergesi emrine tabi olmaktır. İbadet vazifelerini yerine getirmektir. Allah'ın emrini en gözde tutmak en önemli bir hadise. Ta ki Allah'ın rızasına uygun bir hayat sergileyelim. Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayalım. Yani emre ittiba edelim, emre itaat edelim. Çünkü iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyini iktiza ediyor. İman ettik mi? Amenna. Allah'ı bir bileceğiz. Allah'ı bir bildik mi? Teslimiyetimizi sergileyeceğiz. Teslimiyetin sergilenmesi inancımız doğrultusunda amel etmekten geçiyor. O halde madem ki iman ettik, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an'da bize bildirilen Allah'ın emridir. Sakındırdığı onun nehyidir. O halde üzerimize düşen teslimiyettir. Eğer teslimiyeti sergileyemez isek, çok tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalırız. Rabbim muhafaza eylesin. Müslüman kelimesinin manası inandığı hak olan hakikata teslim olmasıdır. Teslim olmazsak Kur'an-ı Kerim uyarıyor. Efe tu'minune bi ba'dil kitab ve tekfurune bi ba'd. Kur'an'ın bir kısmına iman eder, bir kısmına iman etmez misiniz? Bir kısmını kabul eder, bir kısmını ret mi edersiniz? Bir kısmına itaat eder, bir kısmına inkar mı edersiniz? O halde size dünyada rezillik ve rüsvaylık, ahirette de şiddetli azap var. Bu ayet-i kerimenin tehdidinden kurtulmanın tek çaresi emre itaat, nehiden içtinap. Allah'ın emrettiklerine itaat edeceğiz, nehyettiğinden de sakınacağız. Şimdi bu doğrultuda ayet-i kerimeye kulak verdiğimiz zaman, madem ki o Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden Rabbimiz bizi itaate emrediyor, onun tebliğ ettiği nehiden de sakınmamızı emrediyor, ben de bu emre teslim oluyorum. Rabbimin rızası doğrultusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği ölçüler içerisinde örtünmeye karar verdim. İşte bir mümine hanımın söyleyeceği ve içinde bulunacağı en güzel söz, itaat ve tavır bu. Diğer taraftan kişiye sevdiğinden gelen, bunu anlaşılsın diye söylüyorum, tabir caiz ise eziyet, sıkıntı, meşakkat veya hoşuna gitmeyen şeyler zarar vermez. Neden? O sevgi bağı, o muhabbet onların hepsini bastırır. Bakın bu muhabbet ya nefsani olacak ya hüdayi olacak. Eğer hak ve hakikate ait bir muhabbet ise onun zahirdeki sıkıntısı ve meşakkati hiç hükmündedir. Hatta tam tersine lezzet hükmündedir. Eğer insan heva ve hevesine tabi ise o hakikatte bulunması gereken muhabbet onun aleyhine geçiyor, ona eziyet ve sıkıntı oluyor. Nasıl? Madem ki Rabbimiz tesettürü emretmiştir, onun rızası doğrultusunda tesettür kalbına giren bir kimse Rabbimin nazarında rızası doğrultusunda örtündüm deyip manen haz ve lezzet alırken zıttı durumda olan, tesettürden uzak bir şekilde kıyafeti bulunan kişi de manen onun azabını çekiyor. Çünkü Mevla emre itaat hususunda peşin manevi bir mükafat, emre itaat etmeyenlere de peşin manevi bir ceza veriyor. O da kalp rahatsızlığı olarak ortaya çıkıyor. Giyim konusunda kişinin ilk gözettiği nedir? Acaba giydiğimi görenler nasıl değerlendirecek? Öyle değil mi? Yani giyip aynanın karşısına geçen kimse lisanı haliyle ne diyor? Beni görenler acaba nasıl değerlendirecek? Seni görenlerin değerlendirmesini hesaba katarsın da seni gören Mevla'nın değerlendirmesini nasıl hesaba katmazsın? Ya asıl değerlendirme ona ait. Onun için meşhur bir ifade, Yavuz Sultan Selim'e vezirleri demişler, sultanım, yabancı devlet elçileri geliyorlar. Onlar kendilerine göre çok güzel giyiniyorlar. Siz de bir şeyler giyseniz, bu manada kendinize bir çeki düzen verseniz, o da meşhur ifadesini söylüyor. Diyor ki, onlar kendilerini bize beğendirmek için öyle giyiyorlar. Ta ki biz onları beğenelim. Biz kendimizi kime beğendirelim ki? Bizi beğenecek olan Mevla'dır. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'e birisi üzerine güzel bir libas giymesini tavsiye edince, sen de mi elbiseden medet umanlardansın diye ona karşı cevabını veriyor. İşte burada bizim esas vurgulamak istediğimiz nokta şurası. Bizim kıyafetimizi Rabbimiz nasıl değerlendirecek? Madem ki kıyafetimize kadar bir tarif var, kıyafetimize kadar bir ilgi var, kıyafetimize kadar bir bağ var, bir tarif var, demek ki bize kıymet veren zat çok kıymet veriyor. Giydiğimiz kıyafete varıncaya kadar. İşte biz onun şuurunda olarak benim tek hedefim var, o da Rabbimi memnun etmek, Rabbimi razı etmek. Ben de onun rızası doğrultusunda olan kıyafete girmeye kararlıyım. İnancımı ve inancım doğrultusundaki amelimi böyle sergileyeceğim. Emre itaatimi ilan edeceğim ve nehiden yani örtülü olma halinin gayrısından da kendimi sakındıracağım diye bir istikamet belirliyor. Onun için üstadımız burada şu manayı veriyor. Bu ayet tesettürü emrediyor. Emreden kim? Yaratan Allah emrediyor. Yaşatan Allah emrediyor. Hayatı devam ettiren Allah emrediyor. Rızkı veren Allah emrediyor. Peki başka emirler de var mı? Başka emirler de var. Kimin emri var? Heva ve hevesin emri var. Nefsi emmarenin emri var. Sosyal hayatın oluşturduğu o menhus şahs-ı manevinin emri var. O zaman Müslüman tercihini yapacak. Ya Allah'ın emrine itaat edecek ya da gayrısı olan emirlere itaat edecek. Allah'ın emrine itaat ettiği zaman o şeref ile şereflenecek. Rabbim o güzelliği cümlemize nasip eylesin. Gayrısının emrine itaat ettiği zaman bakın ortaya ne çıkıyor. İlahın kim? Onun için bu konuda çok ayetler tekrar ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. İlahımız tek olan Allah. İlahukum ilahum vahid. İlahımız bir olan Allah. Biz onun emrine tabi olmak için azami gayret gösteriyoruz. Peki diğerlerinin ilahı kim? Kur'an beyan ediyor. İki yerde ayet geçiyor. Eraeyte men itteheze ilahehu heva. Heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? O zaman ya kabul ettiğimiz ilah heva ve hevesimizin emrine tabi olacağız veya Allah'ın emrine tabi olacağız. Biz heva ve hevesimizden kendimizi çekip Rabbimizin emrine tabi olma bahtiyarlığını gösterebiliyor isek, Hiçbir kınayanın kınaması bizim hareketimize zarar vermez. Bizim fiiliyatımıza zarar vermez. Fakat onlara meyledersek, bakın Mesnevi-i Nuriye'de üstadımız nasıl ifade ediyor? Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler! Umur-u diniyede müsamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer, boğulursunuz. Rabbim muhafaza eylesin. Yani ne demek? Müslüman hayatını Müslümanca tanzim edecek. İnancımız doğrultusunda olmayan bir atmosferde inanç çekirdeği, iman çekirdeği sümbüllenemez. Neşvü nema bulamaz. İmanın halaveti, ibadetin lezzeti tadılamaz. Onun için bu manada dinimizin emri bir bütündür. Bir kısmını kabul eder, diğer bir kısmını da heva ve hevesimize dayanaraktan tatbikat sahasına koyamayız. Madem ki Rabbimiz emretmiştir, Nebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen zevcelerine, eşlerine, kızlarına ve mümin hanımlara örtünmelerini emret diyor. Biz de lebbeyk deriz. Bu emir baş üstüne deriz, uygulama safhasına koyarız. Fakat ifade ettiğimiz gibi, üstadımız teslimiyeti bozulan bu asra hikmetlerini anlataraktan aklı iknaya ve kalbi teslime davet ediyor, çağırıyor. Çünkü biraz önce ifade ettik ya, iman tevhidi, tevhid teslimi. Çünkü inanç konusu zayıf olunca, Allah'ın azameti zihinlere yerleşmeyince emre olan alaka zayıflıyor. Teslimiyet gevşiyor, azalıyor. Dolayısıyla lakaytlıklar ve tembellikler husule geliyor. O da müminlerin hayatını perişan ediyor. Onun için Bediüzzaman Hazretleri çok yerde ifade ediyor. Biz doğru İslamiyet'i yaşasak, İslamiyet'e layık olan doğruluğu hal, hareket ve tavırlarımızla sergilesek, sair dinlerin mensupları fevç, fevç İslamiyet'e girecekler. İşte o güzelliği temsil etmeyi, nefsimizde yaşamayı ve manen başkalarına tebliğ etmeyi, manen şunun için söylüyorum, yani emre itaat eden kişinin hali manevi bir tebliğdir. Biraz sonra ifade edecektim ama bu cümlenin arkasından bunu ifade etmemiz gerekiyor. Ahmet Şahin hocamızın bir yazısında okumuştum. Tabii ta bunu 1970'li yıllarda yazmıştı. Diyor, bir dostumla beraber Beyazıt Meydanı'ndan doğru Sultanahmet'e doğru yürüyoruz diyor. Dedim ki, bak karşıdan gelen meşhur vaizi tanıdın mı? O da diyor etrafa bakıyor. Efendim şöyle sakallı, cübbeli, sarıklı bir hoca efendi arıyor. Öyle birisi yok diyor karşımızda. Bir hanımefendi yanımızdan geçti diyor. Dedim ki fark edemedin mi? Bu hanımefendi bu güzel tesettürüyle diyor ki, ey mümine kadınlar, ahirette Hazreti Fatıma validemize komşu olmak istiyorsanız böyle örtünün. İlan ediyor, tebliğ ediyor. Biraz daha ilerledik diyor. Yanımızdan birileri geçti. Dedim ki, şu kadının elbisesinin sesini duydun mu? O nasıl söz diyor? Elbise konuşur mu? Yazının da başlığı konuşan elbise diye. Merak etti, döndü baktı diyor. Çarşaflı bir kadın gidiyor. Yanında 12-13-14 yaşlarında genç bir kız çocuğu ve kıyafeti bir inançlı insan kıyafetinde değil. Diyor ki, peki ne dedi diyor? Bu hanımefendi diyor ki, aslında ben de şu yanındaki gibi giymek istiyorum. Ama ne yapayım, etrafın baskısıyla mecbur bir çarşafı giyiyorum. Bakın böyle değil. İçten gelen inanç ile, Allah'ın emrine olan teslimiyet ile, ibadet niyetiyle, emri başkalarına tebliğ niyetiyle örtünmenin ayrı bir sevabı, ayrı bir güzelliği var. Hususan böyle bir zamanda, hani üstadımız sünnet-i seniyye bahsinde ifade ediyor ya, bid'aların kesreti vaktinde. Bakın, bu zamanın ruhi manevisi İslamiyet'e yabanileşmiş. Dolayısıyla dinin zaruriyatı terk edilmiş. Ecnebi adetler her tarafı istila etmiş. Bid'alar ve dalaletler her tarafa yayılmış. İşte böyle bir zamanda dinin esasına uymanın, onunla amel etmenin öyle büyük sevabı var ki Rabbim o sevaba nail eylesin. Onun için emre ittiba konusu. İşte bu teslimiyet zayıfladığı için ne olması gerekiyor? İnsanlara anlayacağı seviyeden konuşmak gerekiyor. Anlayacağı seviye de işin hikmet cihetidir. Onun için üstadımız burada efendim dört hikmetle tesettürün hanımlar için fıtri olduğunu ve gayrısının fıtri olmadığını izah ve ispat ediyor. Delilleriyle birlikte açıklıyor. Evet, Kur'an-ı Hakim'in bu hükmü tam fıtri olduğuna ve muhalifi gayrı fıtri olduğuna delalet eden çok hikmetlerinden yalnız dört hikmetini beyan ederiz. Birincisi, tesettür kadınlar için fıtridir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü kadınlar hılkaten zayıf ve nazik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale maruz kalmamak için fıtri bir meyli var. Yani Yüce Mevla insan nev'inden murad ettiği esas vazife kulluk vazifesidir. Kur'an-ı Kerim bunu nazara veriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Asıl vazife Allah'a kulluk vazifesi. Bu kulluk vazifesinin içerisinde çok mühim bir alt başlık daha var. Neslin devamına hizmet vazifesi. Neslin devamına hizmet vazifesinde en ağır vazifeyi Mevla annelere yüklemiş. Dolayısıyla bir çocuğun dünyaya gelmesinden, çünkü bunun zorluğunu Kur'an-ı Kerim nazara veriyor, yani zahmet üzerine zahmetle annenin evladı doğurduğunu, dünyaya getirdiğini nazara veriyor ve Mevla anneye öyle bir şefkat vermiş ki, Bediüzzaman Hazretleri'nin tabiriyle şefkat kahramanı, çocuklarının hayatlarının devamı için kendi hayatlarını feda ediyorlar. Bütün bu sebepleri alt alta topladığımızda karşımıza neslin devamına hizmetteki yükü anne çekiyor. Onun için anneliğin kıymeti nazara veriliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden cennet annelerin ayakları altında. Çünkü çok mühim bir vazife. Bu konu anlaşılsın diye bir hadis-i şerife nazara vermek istiyorum. Bir sahabe peygamberimize üzerimde en evvel hakkı olan kimdir diye soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam annendir. Sonra annendir. Sonra annendir. Sonra babandır. Dördüncü de babaya sıra geliyor. İşte annenin gördüğü vazife bu kadar ehemmiyetli. üstlendiği yük bu kadar ağır. İşte Mevla onları taltif etmiş. Hatta dünyaya çocuk getiren bir annenin geçmiş günahlarının affedildiğini hadis-i şerif beyan ediyor. Madem ki neslin devamına ait vazifenin yükünü anneler çekiyor, o halde annelerin de çok farklı bir ortamda korunması gerekiyor. İşte o korunmanın en ehemmiyetli zırhı onun tesettürüdür, örtüsüdür. Annenin korunması bu kadar önemlidir. Neden? Diğer bir yandan imtihan dünyasında olmamız hasebiyle o muhterem anneler ve anne adayı olan hanımlar hevesat-ı rezilenin ayakları altında ezilmesin diye hikmet cihetiyle, emir illeti Allah'ın emri, hikmet cihetiyle işi nazara verdiğimizde Mevla onların örtünmesini emrediyor. Tabii bunu tekrar söylemek ihtiyacını hissediyorum. İlleti Allah'ın emridir. Ama hikmet cihetiyle bu hikmetleri de nazara verebiliyoruz. Onun için böyle bir hayatta madem ki bir kadın nikahla erkeğin emrine girecek ve ikisi arasında bir hürmet, bir muhabbet ve bir bağ oluşacak, açık saçıklık o hürmeti kırıyor. O muhabbeti bozuyor, o itimadı zedeliyor. Onun için fıtraten böyle bir tesettür altına girme ihtiyacını hissediyor. Hem kadınların 10 adetten 6-7'si ya ihtiyardır ya çirkindir ki ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler. Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nispeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar, taarruza maruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için fıtraten tesettür isterler. Şimdi biraz önce yani mevhum bir ilahtan bahsettik. Nedir? Heva ve heves, değil mi? Şimdi heva ve heves insanı davet ediyor. Nefsi emmare teşvik ediyor, şeytan da yolunu gösteriyor ve kendi sahasına doğru çekmek istiyor. Nedir? Sen şöyle görünmen lazım, böyle takdir edilmen lazım, güzelliğini böyle teşhir etmen lazım diye şeytanın bir daveti var. Diğer taraftan da ayeti okuduk, Hakk'ın daveti var. İşte iki davet arasında tercihini yapan, iradesini kullanan safını belli edecek. Eğer Allah'ın emri doğrultusunda tercihini yapmış, takdirini kullanmış ise Mevla'nın vaat ettiği mükafatlara nail olacak. Eğer şeytanın davet ettiği doğrultuda yapmış ise kıyamet günü şeytandan bir şeyler umacak. Şeytan da kendisinden bir şeyler bekleyenleri o mahşer meydanında yalnız bırakacak. Onlar da diyecekler ki, yahu biz dünyada iken size sana tabi idik. Sen bizi nasıl bırakırsın diye şeytanı kınayacaklar. Kur'an-ı Kerim hadiseyi bahsediyor. Şeytan da onlara diyecekmiş ki, وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Asla beni kınamayın. Nefsinizi kınayın. Aklınız neredeydi? Size peygamber gönderildi. Ona tabi olmadınız. Ben size boş şeyler vaat ettim. Bana tabi oldunuz. Kendimizi güzel göstereceğiz diye havadan havalara girdiniz ve burada da perişan oldunuz. Kendi tercihinizin cezasını çekin diye en çok muhtaç oldukları bir anda mahşer meydanının ortasında onları terk edeceğini Kur'an beyan ediyor. Onun için biz tercihimizi Hak'tan yana kullanalım. Mevhum olan, vehmi olan ilahların davetine asla icabet etmeyelim. Hakka icabetimizi sergileyelim. Hakkın takdirini umalım. Halkın takdirini değil. Hatta dikkat edilse en ziyade kendini saklayan ihtiyarlardır. Ve 10 adetten ancak 2-3 tanesi bulunabilir ki hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın. İşte bu vasıfta olanlar nefse kanıp, şeytana aldanıp böyle bir tarz sergileyince diğerleri de onlara benzemek için harekete geçiyorlar. Neden? İmtihan dünyası. Yani her şey mecburi istikamet olarak inananların lehinde olsaydı o zaman imtihan sırrı bozulurdu. Oradaki tercihin takdirinde iki kefenin ne olması lazım? Dengede olması lazım. Yani Allah'ın emrine itaatteki mükafatın insanın zihninde galip olması gerekiyor. Heva ve hevese itaatin cazibesine kapılmadan kendisini muhafaza etmesi gerekiyor. İşte o vasıfta olan insanlar heva ve hevesine uyanların cazibesine yön veriyor. O da o deryaya, o bataklığa dalıyor. Rabbim muhafaza eylesin. Malumdur ki insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur. Elbette açık saçıklı kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı namahrem erkeklerden onda 2-3'ü varsa 7-8'inden istiskal eder. Yani sıkılır. Tabii biraz önce ifade etmeye çalıştım. Yani giyinip süslenmenin bir manası nedir? Kendisine bakanlara karşı güzel görünmek. Fakat herkes masum bir nazar ile bakmıyor. İnsanın yapısında olan o alt niyet, insanın yapısında olan o farklı farklı niyetlerden dolayı nazarlar farklı oluyor. Ve imtihan sırrı olarak Mevla araya bir cazibe koymuş. O cazibeden dolayı imtihan olunuyoruz. İşte o cazibeye kapılmayıp, nefsini kabzayı kahrına alıp, ona hakim olan ve ruhunu, kalbini ve vicdanını Allah'ın emrini dinlemeye yönlendiren insan Allah katında bir değer kazanacak. İşte bu sır, bu çatışmanın neticesinde ortaya çıkacak. İnsanın iradesiyle yaptığı amellerin sevabı orada görülecek. O zaman ciddi bir iradeye ihtiyaç var. Kişi kendisine bakanların hevesiyle değil, kendisini değerlendiren, yaratan Mevla'nın rızasını gözetir ise Allah katındaki değeri büyük olacak inşallah. Hem tefahuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve serü tesir olduğundan maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Yani nazar bakış demek. Nazarın insan üzerinde tesiri var. İnsan o nazarlara alışıyor ve kendisini koruma hassasiyetini kaybediyor. Bakın burada dikkat etmediğimiz, göz ardı ettiğimiz çok önemli bir konu var. Yani lütfen bu konuyu böyle ciddi bir şekilde, dikkatli bir şekilde, hassasiyetle takip etmemiz lazım. Bir çocuğun kimliği, bir çocuğun şahsiyeti 4 yaşına kadar teşekkül ediyor. 7 yaşına kadar rütüşleniyor, 10 yaşında tamamlanıyor. Fakat maalesef muhafazakar aileler dahi küçük çocukların örtünmesine dikkat etmiyor. Mükellef olma hasebiyle o çocuk giydiği kıyafetten mükellef değil. Fakat o çocuğa İslami bir terbiye kazandırmak, mümine bir kimlik kazandırmak için ona göre eğitilmesi gerekiyor. Çocuktur deyip çok farklı kıyafetler giydiriliyor. İnsanların nazarından o çocuğun fıtratı etkileniyor. Ondan sonra mükellef yaş grubuna geldiğinde hayası zedeleniyor. Hayasındaki hassasiyet zayıflıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan manzara bugünkü ahval. Rabbim muhafaza eylesin. Onun için yani çocuk efendim 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında demeyeceğiz. Mutlaka ve mutlaka onun örtünmesine dikkat edeceğiz ki diğer insanların nazarı onun manevi mahiyetini köreltmesin. Onun manevi hassasiyetini ve duygularını öldürmesin. Çünkü insanda öyle latifeler var ki ölünce bir daha dirilmiyor. Ve dolayısıyla insanın manevi değerleri zayi oluyor. Onun için ülfet gafletle eşit sayılmış. Gaflet çok mühim bir hastalıktır. Manevi bir hastalıktır. Ne demek? Bir şeyin özelliğini, değerini, kıymetini anlayamama. Madem ki Mevla örtünmeyi emretmiş, örtünmenin kıymetini anlayamama bir gaflet halidir. Peki ülfet ne? Ülfet, içinde bulunduğu duruma insanın alışmasıdır. Bak burada yaşı ileri olan büyüklerimiz var. Bugün yaşadığımız sosyal hayatı 40 yıl önce rüyamızda görseydik asla kabul etmezdik. Ama işte bugün içinde bulunduğumuz hal ortada. Öyle değil mi? Bak ne kadar enteresan. Nedir? Ülfet ettik. Alıştık. Alışınca normal görmeye başladık. Yani aslında bu konuyu birazcık aralayacak olsak altında çok büyük tehlikeler var. Şöyle bir cümleyle ifade edelim. Gerisini sizlere havale edelim. Mesnevi Nuriye'de üstadımız masiyetin mahiyetinde bilhassa devam eder ise küfür tohumu vardır. Bakın ameldeki eksiklik insanı kafir etmez. Fakat ifadeye dikkat edelim. Masiyetin mahiyetinde, günahın özelliğinde ve yapısında. Bilhassa bu cümle enteresan, yani dikkat edilmesi gereken cümle, bilhassa devam ederse, yani o masiyet, o günah hali devam eder ise ne vardır? Küfür tohumu. Tohum sümbürlenince ne olur? Değil mi? Eğer iman tohumu ise şecere-i tuğba olur. Eğer küfür tohumu ise şecere-i zakkum olur. Şimdi biz o masiyet halini iman tohumu ekmemiz gereken yavrularımızın fıtratına ekiyoruz. Hatta seçmek için özel gayret sarf ediyoruz. Paramızı da ödüyoruz. Masiyet tohumunu yavrumuzun fıtratına ekiyoruz. Belli bir yaş grubuna geldikten sonra bu evlat söz dinlemiyor. Tam hak tabiri kullanalım, bağışlayın. Bu kız sözden anlamıyor. Neden? Ne ekersen onu biçersin. Döktüğünü içersin. Bunun başka bir şeysi yok. İşte bu manada çocuklarımızın giyimine dikkat edeceğiz ki insanı semlendiren, zehirlendiren pis nazarlardan o çocukları muhafaza etmemiz gerekiyor. O evlatlarımızı muhafaza etmemiz gerekiyor. Üzerimize düşen bir vazife. Nefsimizi ve neslimizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarmak ve muhafaza etmek. Onun için 13. sözde üstadımız bunu dua ifadesi olarak bize öğretiyor. Ya Rab, nefsimizi ve neslimizi bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtar ve muhafaza eyle. Dua sadece dille yapılan dua değil, fiili olarak yapılmasına da azami hassasiyet ve gayret göstermek gerekiyor. Evet. Maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır. Hatta işitiyoruz. Açık saçıklık yeri olan Avrupa'da çok kadınlar bu dikkat-i nazardan sıkılarak bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şekva ediyorlar. Demek medeniyetin ref-i tesettürü hilaf-ı fıtrattır. Hani yukarıda ifade etti ya. Yani 10 kadından 2-3 tanesi başkalarının kendisine bakmasından zevk alır. 7-8 tanesi sıkılır. O zevk alanların içerisinden de yani birisi efendim 10 erkekten bir ikisinin bakmasından hoşlanır, yine geri kalanından sıkılır. İnsanın fıtratı böyle iken böyle bir sıkıntılı hale insanı sokan tesettürden uzak kalmak elbette ki insana büyük bir stres ve büyük bir yüktür. Fıtrat bu zilleti kabullenemiyor. Bu zilletten kurtulmanın tek çaresi örtü haline bürünmektir. Yani örtü zırhını giymektir. Kur'an'ın tesettür emri fıtri olmakla beraber o madeni şefkat ve kıymetler birer refika-i ebediye olabilen kadınları tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten ve sefaletten kurtarıyor. Şöyle bir paragrafımızı okuyup bitiriyorum. Hem kadınlarda ecnebi erkeklere karşı fıtraten korkaklık, tahaffüf ve tahavvüf var. Yani korku hali var. Tahavvüf ise fıtraten tesettürü iktiza ediyor. Çünkü 8-9 dakika bir zevki cidden acılaştıracak 8-9 ay ağır bir velet yükünü zahmet ile çekmekle beraber hamisiz bir veledin terbiyesiyle 8-9 sene o 8-9 dakika gayrimeşru zevkin belasını çekme ihtimali var. Ve kesretle vaki olduğundan cidden şiddetle namahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister. Ve tesettür ile namahremin iştahasını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek zayıf hılkatı emreder ve kuvvetli ihtar eder. Ve bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Şu son cümle hakkında bir iki ifadeyle bitirelim inşallah. Ne diyor? Bir siperi ve kalası çarşafı olduğunu gösteriyor. Burada bir ölçü izah etmenin gereği ve ihtiyacı var. Örtünmedeki ölçü nedir? Vücut hatlarını belli etmeyecek bir giysi ile insanın kendisini örtmesidir. Fakat örfümüzde bugüne kadar bu manayı en güzel taşıyan örtü çarşaftır. Şimdi iki özellik nazara veriliyor. Birincisi vücut hatlarını belli etmeyecek ölçüde bir elbise giymek. İkincisi başkalarının nazarını celbetmekten uzak bir elbise giymek. Yani bakan insanların nazarını celbeden o değişik, farklı, süslü elbiseler yine tesettürün ruhi manevisine uygun düşmüyor. Efendim, vücut hatlarını belli eden elbiseler de tesettürün ruhi manevisine uygun düşmüyor. O halde yapılan amelin ibadet şuuru ile yapılabilmesi için o tarife ve ölçülere uygun olması gerekiyor. Tıpkı namazın tadili erkanındaki ölçüler gibi, tıpkı sahur vaktinden iftar vaktine kadar olan orucun ölçüsü gibi, burada da en önemli iki ölçü. Birisi vücut hatlarını belli etmemek, diğeri de bakanların cazibesini engellemek. Rabbim bu şuur ile nefsimize ve neslimize hakim olmayı bize müyesser kılsın. Rabbim kusuratımızı, kusurlarımızı affeylesin. Rızası doğrultusunda bir hayat sürmeyi bizlere nasip eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.